Yoel 1. bölüm 3. ayette. Bunu çocuklarınıza anlatın. Çocuklarınız kendi çocuklarına, onların çocukları da bir sonraki kuşağa anlatsınlar. Yoel sözlerini şöyle sürdürüyor. Bunu çocuklarınıza anlatın, onlar da kendi çocuklarını anlatsın. Böyle bir çekirge istilası bir daha hiç olmayacak. Bu size kutsal yazıların başka bir bölümünü anımsatıyor olmalı. Rab İsa Matta 24. bölümde Zeytinlik Dağı'nda büyük sıkıntı adını verdiği dönemle ilgili olarak da aynı şeyleri söylüyordu. Böyle bir olayın daha önce olmadığı, daha sonra da olmayacağını anlatıyordu. Bu durum o dönemin sınırlarını belirleyip tarihte özel bir yer almasını sağlar. Büyük sıkıntı döneminde kimse şunu söyleyemeyecektir. Bu bana gençliğimi anımsatıyor. O zaman da epey sıkıntılı bir dönem yaşamıştık. Kimse büyük sıkıntı dönemi gibi bir zamanda yaşamış olamaz. Kayıtlı tarih dönemleri içinde mutlaka birbiriyle benzeşen dönemler olmuştur. Oysa Rab İsa Mesih büyük sıkıntı dönemiyle ilgili olarak çok açık konuşur. Matta 24. bölüm 21. ayet. Çünkü o günlerde öyle korkunç bir sıkıntı olacak ki, dünyanın başlangıcından bu yana böylesi olmamış, bundan sonra da olmayacaktır. İnsanlar büyük sıkıntı dönemine girdiğinde bugün işittiğimiz şuna benzer soruları duymayacağız. Sence yaşadığımız o büyük ekonomik durgunluk büyük sıkıntı mıydı? Ya da bugünkü sorunlar acaba büyük sıkıntı olabilir mi? Rab İsa'nın sözlerine dönersek bunun yanıtı çok kolay. O geçmişte benzer bir dönemin olmadığını söyler. Şu an yaşadıklarımızın benzerlerini geçmişte yaşadık. Her şey iyiye değil kötüye doğru gittiğine göre gelecekte böyle bir olay yaşamayacağımızı kimse söyleyemez. Dramatik bir bakışla Yoel şöyle demektedir. Bakın, bu çekirge istilası çok farklı. Geçmişte benzeri görülmedi. Gelecekte de Rabbin günü inanlılar topluluğu bu dünyayı terk ettikten sonra büyük sıkıntıyla birlikte başlayacaktır. Bu tanımlanamayacak kadar korkunç bir dönem olacaktır ve bundan sonra da Mesih gelip egemenliğini kuracaktır. Kutsal kitabın bu tür öğretişler verdiğini reddedenlerin birkaç ayet değil Tanrı sözünün tümüne bakmalarını öneririm. Ne dediğini anlamak için Tanrı sözünün tamamını çalışmalıyız. Bu çekirge istilası daha önce görülmüş olan belalardan daha farklıydı. Musa'nın zamanında Mısır'da görülen çekirge istilası mucizevi bir belaydı. Tanrı'nın bir yargısıydı ancak buradaki istila bir doğa olayıydı. Bu istila ile ilgili olarak çoğumuzun fazla bilmediği ama anlamamız gereken bazı noktalar var. Çocukken yaz aylarında yatağıma uzanıp açık pencereden ağaçlardaki çekirgelerin seslerini dinlemeyi severdim. Ancak hiçbir zaman bir istilanın söz konusu olduğunu görmedim. Ve büyük olasılıkla da o çekirgeler kutsal kitap zamanında ve belki de bugün bile İsrail'de bulunanlardan farklıydı. Çekirge istilasının ardından tarlaların durumunu gösteren resimler gördüyseniz onların tüm ürünü yok etmeye yönelik bir strateji izlediğinde görürsünüz. Tarlalar tümüyle yanıp yok olmuş gibi görünmektedir. Tanrı sözü istilalardan söz eder. Bu konuda dikkatinizi Süleyman'ın özdeyişlerine çekeyim. Süleyman'ın özdeyişleri 30. bölüm 27. ayette. Çekirgelerin kralı yoktur ama bölük bölük ilerlerler der. Çekirgeler bir ordu gibi ilerlemektedirler. İlerlerken kollara bölünürler. 4. ayete bakacağımız zaman da bu bizim Yoel'in çekirge istilası ile ilgili tanımı anlamamıza yardımcı olacak. Yoel 1. bölüm 4. ayette genç çekirgeden arta kalan ürünü olgunlaşmış çekirge yedi. Ondan arta kalanı yumurtadan yeni çıkan çekirge yedi. Ondan arta kalanı da yavru çekirgeler yedi. Bu şu demektir. Genç çekirgelerden geriye kalan ürünü olgunlaşmış çekirgeler yedi. Onlardan geri kalanını yumurtadan yeni çıkmış çekirgeler yerken geriye eğer bir şey kaldıysa onları da yavru çekirgeler yedi. İşte bahsettiğimiz çekirge istilası bu kadar güçlü bir istilaydı. Burada dört ayrı sözcüğün kullanıldığı doğrudur. Genç, olgunlaşmış yumurtadan yeni çıkan ve yavru çekirge. Bunun dört ayrı türde canlı olduğuna inananlar var. Ancak böyle bir iddianın temeli zayıftır. Genç için kullanılan sözcük kemirmek anlamına gelir. Çekirge için İbranice'de arbeh sözcüğü kullanılır ve bu sayıca çok olan gruplar halinde dolaşan anlamlarına da gelir. Olgunlaşmış için kullanılan söz yalamak anlamına gelir ve yavru için kullanılan sözcük de tüketmek anlamına gelir. Çekirgeler ordu gibi gruplar halinde ilerlerler. İlk olarak bomba atan çekirgeler gelir. Hava kuvvetleri bombalarını attıktan sonra ağır silahlar devreye girer. Her tarafı harap eder ama yine de geriye kalanlar olur. Ardından üçüncü olarak piyadeler gelip son kalanları da temizleme grubu halleder. Burada kullanılan dört sözcük çekirgelerin değişik kollarını tanımlamaktadır. Generalleri, albayları, teğmenleri ya da çavuşları yoktur. Ama yine de ordu gibi hareket ederler. Çekirgeler çoğu kez Tanrı tarafından yargı olarak gönderildi. Ancak bu istilayı doğal bir olay olarak da görmek mümkündür. Öyle inanıyorum ki bu bir yargıdan çok ulusa ve halka uyarı niteliği taşır. Yoel ilk kez yazan peygamberdi ve İlyas'ın döneminde peygamberlik etti. İlginç olan nokta ise İlyas'ın Kuzey Krallığını uyardığı sırada Yoel'in dramatik bir şekilde yaklaşan yargıyla ilgili olarak Güney Krallığını uyarmasıdır. Yerel olandan gelecektekine geçmek tüm peygamberlerin yöntemidir bu arada. Rabbin gününde gelecek olan yargıya geçecektir. Rabbin günü kutsal yazıların en önemli terimlerinden biri olduğu halde herhalde en çok yanlış anlaşılan terimlerden de birisidir. Yoel bunu ilk kullanandır ve Rabbin gününün ne olduğunu açıklar. Ondan sonra tüm peygamberler o gün ile ilgili konuştular ve nereye gönderme yaptıkları da anlaşılmıştır. Şimdilik bu bölümün biraz ilerisine gitmiş oluyorum ancak Yoel'in bir yerel istilasından büyük sıkıntı dönemiyle başlayan Rabbin gününe geçeceğini de söylemek isterim. Büyük sıkıntı dönemi nasıl başlayacaktır? Vahide geçen dört atlıyla başlayacak olduğunu biliyoruz. İlk olarak sahte bir barış, ardından savaş olacak. Bunu açlık ve soluk renkli ölüm atı izleyecektir. Ben çekirgelerin dört koluyla vahiy kitabının dört atlısı arasında da bir paralellik kuruyorum. Büyük sıkıntı döneminin çekirge saldırısından çok daha kötü olduğunu görüyoruz. Üstelik de bir ülkede değil tüm dünyada egemenlik sürecektir. Rab İsa Mesih krallığını kurmak için yeryüzüne döneceği sırada dünya tümüyle mahvolmuş durumda olacaktır. Yoel 1. bölüm 5. ayette: Ey sarhoşlar, ayılın ve ağlayın. Ey şarap düşkünleri, tatlı şarap için ağıt yakın. Çünkü şarabınızı ağzınızdan kaptılar der. Çekirgeler ilk önce üzümlere saldırdılar. Bağları kuruttuklarından sarhoşlar için şarap da olmayacaktı. İçecek şarap kalmadığından o günlerde alkolik olanlar istemeden de olsa tedaviye alınmış oldular. Bu durum İsrail ulusunun çöküşünün başlangıcında en büyük rolü oynayan günahın sarhoşluk olduğunu gösterir. Yollarımızda ortaya çıkan kazaların çoğunun insanların içki içme özgürlüğünü ve hakkını kullanmasından kaynaklandığını biliyoruz. Sarhoş sürücüler yüzünden birçok aile tatile ya da işe giderken yok olup gitmektedir. Bu tür olumsuzlukları eleştirmek bir vaiz olarak bizim işimiz değil denilebilir. Ama ben Tanrı'nın sözünü inceliyorum ve orada eğer sarhoşluğa değiniliyorsa ben de sarhoşluğa değinmek zorundayım. Tanrı sözü sarhoş krallardan söz ediyorsa ben de insanlarımızın arasında bulunan sarhoşlardan söz ederim. Büyük kentlerde, büyük ve ünlü otellerde sayısız kokteyl verildiği biliniyor. Böyle yerlerden çıkan kararların aklı başında kişilerin kararlarına benzememesine şaşmamak gerek. Ey sarhoşlar ayılın ve ağlayın. Ey şarap düşkünleri ağıt yakın diyor. Başlangıçta sarhoşluk İsrail ulusunun temellerini yıkmaya başladı. Yoel'in sözüne ettiği tek gün budur. İleride ulusu yıkacak olan Tanrı'dan uzaklaştıran büyük günahtan yani putperestlikten söz etmez. O sıralarda insanlar hala Tanrı'ya tapınıyorlardı. Yoel 1. bölüm 6. ayette: Güçlü ve sayılamayacak kadar büyük bir çekirge ordusu saldırdı ülkeme. Aslan dişine benzer, dişi aslanın kesici dişlerine benzer dişleri var diyor. Bazı çevirilerde güçlü ve sayılamayacak kadar büyük bir çekirge ordusundan bahsedilir. Burada çekirgeler saldırıya geçmiş güçlü ve yıkıcı bir orduya benzetilir. Büyük, küçük, ısırgan böcekler yani çekirgeler bir ağacı bile yerle bir edebilir. Bir buğday tarlasından geçip geriye yalnızca çıplak araziyi bırakabilirler. Kralları ya da önderleri olmaksızın dört koldan saldırmışlardı. Çoğu olayda Tanrı'nın yargısını yerine getirmek için geldiler ancak burada yalnızca Tanrı'dan bir uyarı söz konusuydu. Yoel daha sonra ileride görülecek olan ve çekirge istilasına benzetilebilecek Rabbin gününden söz edecektir. Gelecekte vahiy kitabının dört atlısı da ortaya çıkacaktır. Yoel 1. bölüm 7. ayette: Asmalarımı harap ettiler, incir ağaçlarımı mahvettiler, kabuklarını soyup yere attılar, soyulan dallar bembeyaz diyor. Çekirgeler bir incir ağacını bile öldürebilir. İncir ağacının kabuklarını soyup çıplak bırakmışlardı. Yoel halka mesaj vermektedir burada ve böyle bir durumda ne yapacaklarını da anlatır. Yapmaları gereken 10 şeyi anlatacaktır. Yoel 1. bölüm 8. ayet: Sözlüsünü yitirip çul kuşanan bir genç kız gibi yas tutun diyor. Burada pek sık rastlanmayan bir şey söylenir. Yas tut. Belki de savaşta ölen kocasını yitirmiş genç bir gelin gibi yas tutmaları gerekmektedir. Yoel 1. bölüm 9. ayette: Rabbin tapınağına götürülecek tahıl ve şarap sunusu yok artık. Rabbe hizmet eden kahinler yas tutuyorlar, der. Rabbin tapınağına götürülecek olan tahıl ve şarap sunusu yok artık. Başka bir deyişle sunu sunamıyorlardı. Ve ikinci olarak da bu ayette Rabbe hizmet eden kahinler yas tutuyorlar, der. Bu bölüm boyunca söylenen şey aynıdır. Sarhoşlar da kahinler de yas tutar. Tüm ekonomi bu istidadan etkilenmişti. Bu ayet ve diğerleri bizi Yoel peygamberin Yeruşalim'de olduğuna inanmaya sevk eder. Burada Rabbin tapınağında görevli kahinlere seslenmektedir. Yoel 1. bölüm 10. ayette ise tarlalar harap oldu, toprak acılı. Çünkü tahıl mahvoldu. Yeni şarap tükendi, zeytinyağı kesildi, der. Tahıl, üzüm ve zeytinyağı yoktu. Sahip oldukları 3 ana ürün mahvedilmişti. Toprak bile yastaydı. Toprak ile insanların birbiriyle iç içe geçmiş olduğunu burada görüyoruz. Musa'nın yasası yalnızca bir halka değil, toprağa da verilmişti. Yoel sarhoşlara ve kahinlere konuşuyor. Şimdi de çiftçilere seslenecek. Yoel 1. bölüm 11 ve 12. ayetler. Arpa, buğday için dövünün ey ırgatlar. Ağıt yakın ey bağcılar, çünkü tarlaların ürünü yok oldu. Asmalar kurudu, incir ağaçları soldu. Nar, hurma, elma, bütün meyve ağaçları kurudu. İnsanoğlunun sevinci yok oldu. Burada söylenen ise utanındır. Ve yine ağıt yakın denir bağcılara. Bağcılar bağ sahipleridir. Elma ağacı aslında o yörede bol bulunan portakal ağacıdır. Yoel 1. bölüm 13. ayette. Ey kahinler, çul kuşanıp yas tutun. Ey sunakta hizmet edenler, ağıt yakın. Ey Tanrımın hizmetkarları, tapınağa gelin. Çul içinde geceleyin. Çünkü Tanrımızın tapınağı için tahıl ve şarap sunusu kalmadı, der. Çul kuşanın, diyor. 5. olarak ve 6. olarak kahinlerin dövünüp yas tutması söylenir. Sunakta hizmet edenler için ağıt yakın denir. Kahinler görevlerini yapamıyorlardı çünkü sunacak hiçbir şey yoktu. Çul ve kül içinde geceyi geçirmeleri gerekiyordu. Çünkü sunabilecekleri içecek ve yiyecek yoktu. Ülke ekonomisi bir anlamda çökmüştü. Tanrı'ya sunabilecek kadar bile yiyecek yoktu. Ancak Tanrı dinsel görevlerin değil, insanların yüreklerinin önemli olduğunu açıkça belirtir. Bu ayetlerde Tanrı insanlardan daha önce yapmasını istemediği bir şeyi yapmalarını ister. Tanrı Musa peygambere yasayı verdiğinde o halka 7 bayram günü vermişti ve kendi önüne üzgün bir yüzle çıkmalarını istememişti. Kendi evine sevinçli bir yürekle gelmesini istemişti. Günümüzde Hristiyanların kilisede toplanmalarının pek de sevinçli bir olay olmadığının bazen farkına varıyor musunuz bilmiyorum. Ben komik öyküler anlattığım için uyarılar bile alıyorum. Bazen birçok kutsalın bir kez bile gülümsemeden oturduklarını kilise sıralarında görürüm. Keşke gülmeyi öğrensek ve daha fazla gülsek. Bu onlar için de iyi olurdu. Bugün de sevinç yoktur. Yoel'in gününde de yoktu. Neden Tanrı ilk kez halkına şunları söylüyor? Ağıt yakmanızı, çulda ve külde oturmanızı istiyorum, yas tutmanızı istiyorum. Bunun nedeni ulustaki günahtı. Bugünkü sevinç eksikliğinin nedeni de budur. Dünya ise bu konuda gayretli bir çalışmanın içerisindedir. Ne diyor dünya? Müzik gürültü ve hızlı olmalı, şakalar güldürebilmek uğruna küfür bile olmalı. Sevgili dostum, inanlılar topluluğu olarak sizi sevinçle gülmek konusunda teşvik ediyorum. Sevinciniz nereye gitti? Günah nedeniyle gitti. Tanrı sevinçli olmanıza izin vermiyor. Neden? Çünkü arada günah var. Şu gerçek ki günah içinde yaşıyorsak, günah bizdeki o sevinci, esenliği, huzuru ve barışı alıp götürecektir. Tanrı bu halka şöyle seslendi. Yas tutarak önüme gelin. Bunu sevmiyorum ama insan günahlıdır ve ancak tövbe ederek bu sevince sahip olabilir. Yoel 1. bölüm 14. ayetten itibaren tövbe ile beraber oruç önerilir. Yoel 1. bölüm 14. ayette oruç için gün belirleyin. Özel bir toplantı yapın. Yaşlıları ve ülkede yaşayanların tümünü Tanrınız Rabbin tapınağına toplayıp Rabbe yakarın, der. Tanrı onlardan daha önce böyle bir şey istememişti. Onlara bayram günleri verdi ancak günaha dalana kadar oruç tutmalarını istememişti. Yoel'in sözünü ettiği ve ulusu bozan tek günah sarhoşluktu. Ve bu sarhoşlukta bu insanların doğru düşünmesini ve doğru kararlar almasını engelliyordu. Ve diyor ki toplantıya çağırın, başka bir deyişle bir araya gelmeleri söz konusuydu. Tanrı onların toplanıp kendi huzurunda sevinmelerini istiyordu ancak bu özel bir toplantı olmalıydı. Yaşlıları ve ülkede yaşayanların tümünü Rabbin tapınağına toplayın, der. Bir anlamda bu kiliseye gitme zamanıydı. İkinci Dünya Savaşı sırasında Tanrı'ya inanmayan ve pek çok farklı kültürden insan kiliseye geldi. Ve bir kulübe üye olan iki arkadaş da bir pazar günü kilisede karşılaştı. Birisi, kiliseye gittiğini bilmiyordum, dedi. Diğeri ise şöyle yanıt verdi. Genelde gitmem, hatta bu benim ilk gelişim, ancak savaşta çarpışan bir oğlum var ve kiliseye gitmem gereken zamanın geldiğini düşündüm. Dostum, büyük sıkıntılarla dolu dönemler insanları Tanrı'ya yaklaştırır. O bölge halkı da bir araya gelip oruç tutacaktı. Ve diyor ki, Rabbe feryat edin. Neden? Çünkü Tanrı merhametlidir. Tanrı lütufkardır. Bağışlamak ister. Tanrımız harika bir Tanrı'dır. Onlar da bu sıkıntı döneminde ona yaklaşacaklardı ve o da onları işitip dualarını yanıtlayacaktı. Yoel bu halkı uyardı. Şimdi de bu öğütlerde bulunur. Bunlar Tanrı'nın kendilerini bereketlemesini istemeleri durumunda yapmaları gereken şeylerdi. Yoel şimdi usta bir şekilde yerel bir istila olayından çağların sonuna, Rabbin gününe geçiş yapar. Yoel 1. bölüm 15. ayetti. Eyvahlar olsun, çünkü Rabbin günü yakındır. Her şeye gücü yetenin göndereceği yıkım gibi geliyor o gün, der. Yoel hangi günden söz eder? Çünkü Rabbin günü yakındır, her şeye gücü yetenin göndereceği yıkım günü geliyor, der. Bu yerel çekirge istilası gelecekteki Rabbin gününü ima eden, çağrıştıran bir uyarıdır. Halkın dikkatini de çekmiş olmalıdır. Yoel şimdi onlara gelecekle ilgili bazı noktaları anlatacak. Davut'a söz verilen ve gelecekte olan şey bir krallıktı. Davut bu krallığı yönetmek için yetiştirilecekti. Yeryüzünde savaş sona erecek ve barış gelecekti. Tüm peygamberler bundan ve Yoel'in burada söylediğinden söz etmişlerdir. Rabbin gününün gelişi. Rabbin günü kutsal yazılarda belirtilen diğer günlerden farklı bir şekilde anlaşılmalıdır. Siz ve ben bir gün kutsal yazıların insanın günü dediği dönemde yaşıyoruz. Bu Nabukadnezar'ın zamanında başladı ve Rab İsa tarafından diğer ulusların dönemi olarak adlandırıldı. İsa Mesih Luka 21. bölüm 24. ayette Yeruşalim, öteki ulusların dönemleri tamamlanıncaya dek onların ayakları altında çiğnenecektir, dedi. Şu anda insanın gününde yaşıyoruz. Bugün yargıda bulunan insandır. Yüksek mahkemeye başvururuz, ancak Tanrı'ya başvurmayız. Onu tümüyle unuttuk. Onun adı yalnızca yemin ederken ya da küfrederken kullanılan bir sözcük haline geldi. Dr. Lewis Schaffer insanın günüyle ilgili şu yorumu yapar. Bu kesim zaman zaman bazı çevirilerce zor anlaşılmışsa da, yani gözden kaçırılmışsa da, yeni antlaşmada 1. Korintliler'de buna göndermede bulunur. 1. Korintliler 4. bölüm 3. ayette, sizin tarafınızdan ya da olağan bir mahkeme tarafından yargılanırsam hiç aldırmam. Kendi kendimi de yargılamıyorum, der. Buradaki mahkeme tarafından yargılanma, çağımızda geçerli olan insan düşüncesine göndermede bulunur ve birebir çevrilirse insanın günü anlamına gelir. Biz hala insanın gününde yaşıyoruz. Bugün her köşede hümanizmle karşı karşıyayız. İnsanoğlu dünyanın sorunlarını çözebileceğine inanıyor. Ancak gerçekte ne yapabilmiştir? Dünyayı karmakarışık ve sorunlu bir hale getirdi insanlık. Her yeni politikacı çözümü bulduğunu iddia ediyor. Dostum, onlar da çözümü bilmiyor. İnsan bu dünyanın sorunlarını çözemez. Dünyanın her yerindeki hükümetlerin, büyük ulusların önde gelen temsilcilerinin içinde insanın bugünkü dünyanın sorunlarını çözemeyeceğini kabul eden kişilerin artmakta olduğunu görüyoruz. Kutsal yazılar yaklaşan diğer bir günden söz eder. Rab İsa Mesih'in günüdür bu. Elçi Paulus 1. Korintliler 1. bölüm 7 ve 8. ayetlerde şöyle ki, Rabbimiz İsa Mesih'in görünmesini beklerken hiçbir ruhsal armağandan yoksun değilsiniz. Rabbimiz İsa Mesih kendi gününde kusursuz olmanız için sizi sonuna dek pekiştirecektir, der. Rab İsa Mesih'in günü nedir? Bu onun topluluğunu, yani kilisesini dünyadan almak üzere geleceği gündür ve o zaman inanlılar topluluğu Mesih'in yargı kürsüsünün önüne çıkacaktır. Benim için önemli bir ayet olan Filipeliler 1. bölüm 6. ayet şöyle yazar. Sizde iyi bir işe başlamış olan Tanrı'nın bunu Mesih İsa'nın gününe dek bitireceğine güvenim var. Rab bizi bu dünyadan alacağı güne kadar koruyacaktır ve biz de ödül alıp almayacağımızı görmek için onun önüne, yani huzuruna çıkacağız. Hem eski hem de yeni antlaşma Rabbin gününden söz eder. 2. Selanikliler 2. bölüm 2. ayette şöyle der. Rabbin gününün geldiğini ileri süren herhangi bir ruh, bir söz ya da bizden gelmiş gibi gösterilen bir mektup hemen aklınızı karıştırmasın, sizi telaşlandırmasın. Selanikli inanlar göğe alınışı kaçıracaklarından korkuyorlardı. Bazı çevirilerdeki Mesih sözcüğü yerine Rab sözcüğünün kullanılması daha doğrudur. Elçi Paulus imanlara Rabbin gününü yaşamayacakları konusunda güvence verir. Yoel Rabbin gününün ne olduğunu açıklayacaktır. Rabbin gününün sıkıntılı, karanlık ve zor olacağını söyler. İbraniler krallığa hemen gireceklerini ve oradaki yaşamlarının sonsuz olacağını düşünüyorlardı. Ancak Yoel Rabbin gününün gece karanlıkla birlikte başlayacağını söyler. Karanlıkla kastedilen büyük sıkıntı dönemidir. Bu dönem Vahiy kitabının büyük sıkıntı dönemindeki dört atlısı gibi dört koldan saldıran çekirgelerin istilasına benzetiliyor. Sonra Rabbin günü döneminde Mesih krallığını kurmak üzere yeryüzüne gelecektir. Ardından onun halkı onun parlak huzuruna çıkacaktır. İşte eski antlaşmada öğretilen budur. Kutsal kitabın tamamını çalışmanın ne kadar önemli olduğunu umarım görüyoruz. Birisi Rabbin günü ile ilgili düşüncelerini açıklamak için birçok ayet verip sayfalarca yazı yazabilir. Ancak Yoel'den alıntı yapmıyorsa Yoel'in asıl anahtar bölüm olduğunu anlamamış demektir. Yoel yazı yazan peygamberlerin ilkiydi dedik. Rabbin gününün Yoel'in tanımlarına uymayacak bir şey olduğunu söyleyemezsiniz. Ondan sonraki peygamberlerin tümü bu terimleri defalarca kullanmıştır. O gün ifadesi Yoel'in kitabında bir kez, Rabbin günü ifadesi ise 5 kez geçer. Tüm kutsal kitapta ise yaklaşık 75 kez kullanılmaktadır. Tüm peygamberlerin Rabbin günü ile ilgili söyleyeceği pek çok şey vardır ve kutsal yazılarda tanımlanmış ve defalarca kullanılmış teknik bir ifade olarak karşımıza çıkar. Özetleyecek olursak, şu an yaşadığımız insanın günüdür. Rab İsa Mesih'in gelip inanlar topluluğunu dünyadan alacağı bir gün vardır. Büyük sıkıntı dönemiyle başlayacak olan Rabbin günü olacaktır. Biz haftanın günlerini pazartesi, salı, çarşamba diye adlandırırız. Tanrı da değişik çağlar belirleyip onları adlandırmıştır. Bu insanın düşüncesi değil, Tanrı sözünün öğretisidir. Buradaki Rabbin günü ile Vahiy 1. bölüm 10. ayette geçen Rabbin günü aynı değildir. Vahiy'deki yeni antlaşmanın açıkça belirttiği gibi haftanın ilk günüdür. Birçok kişi bu ikisinin aynı olduğunu düşünür. Bu at kestanesi ile kestane atının aynı şey olduğunu söylemek kadar gülünçtür. Bu iki sözcüğü alıp yerlerini değiştirirseniz farklı şeyler elde edersiniz. Birinde kestane, diğerinde ise at söz konusudur. Bu iki Rabbin günü birbirinden farklıdır. Yoel 1. bölüm 16. ayette. Yiyeceğimiz gözümüzün önünde yok edildi. Tanrımızın tapınağında sevinç ve coşku sona erdi der. Yoel çekirge istilasından söz etmeye devam eder. Tanrı'nın tapınağında sevinç ve coşku kalmamıştı. Bazı seminerlere gidip ders verdiğimde insanların üzüntülü olduklarını görüyorum. Böyle ilk toplantılarda genelde insanlar bir bekleyiş içinde olur. Bunu hissedersiniz ancak sevinç görmezsiniz. Böyle bir toplantıda yüksek mevkide olan biri bana gelip şöyle dedi. Yönteminizi gözlüyorum ve topluluğun önüne çıktıktan bir süre sonra nükteli öyküler anlatarak insanları neşelendirmeye çalışıyorsunuz. Ona demek bunu fark ettiniz dedim. O da evet ve sanırım neden yaptığınızı biliyorum. İnsanların neşesizliğini gidermeye çalışıyorsunuz dedi. Ona haklı olduğunu da söyledim. İşte değerli dostum, Yoel de bunu vurgular. İsrail'de sevinç kalmamıştı ve bugün de çok şeyimiz olduğu halde toplantılarımızda ya da hayatımızda sevinç yok. Yoel 1. bölüm 17. ayette. Tohumlar keseklerin altında çürüdü. Tahıl yok oldu, ambarlar boş kaldı, depolar yıkıldı der. Yoel tohumların kesekler altında çürüdüğünü belirtiyor. Tahıllar topraktan bile çıkamıyorlar. Çünkü çekirgeler köklerini bile kemirmişti. Ambarlar boştu ve doldurulamıyorlardı. Yoel 1. bölüm 18. ayette hayvanlar nasıl da inliyor. Sığır sürüleri çaresiz. Çünkü otlaklar kurudu, koyun sürüleri perişan oldu der. Ülkede büyük bir açlık olduğunu görüyoruz. Yoel 1. bölüm 19. ayette Ya Rab, sana yakarıyorum. Çünkü ateş otlakları yok etti. Bütün ağaçları kavurdu der. Çekirgelerin kendilerine özgü yok etme yöntemleri vardı. Toprak yangından çıkmış gibi görünmekteydi. Yoel 1. bölüm 20. ayette ise yabanıl hayvanlar bile sana sesleniyor. Çünkü akarsular kurudu, ateş otlakları yok etti der. Bu korkunç ve tehlikeli bir zamandı. Gerek evcil gerekse yabanıl hayvanlar olsun bu istiladan etkilenmişti. Bu o zaman o yerde tüm yaşamı etkilemiş bir yargıydı ve gelecekteki Rabbin gününün de bizlere bir resmini verir.